Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Joseph Murphy'nin Bilinçaltının Gücü adlı kitabı, ilk kez 1963 yılında yayımlanan, kişisel gelişim ile yeni düşünce geleneğini birleştiren klasik bir eserdir. Kitabın temel amacı, insanın alışkanlıklarının, beklentilerinin ve duygusal olarak benimsediği inançlarının gündelik kararlarını, İlişkilerini ve davranışlarını nasıl etkilediğini açıklamaktır. Murphy, zihni bilinçli ve bilinçaltı diye iki işlevsel katmanda ele alır. Bilinçli zihnin seçtiği fikirlerin tekrar ve telkin yoluyla daha derindeki zihinsel alışkanlıklara yerleştiğini savunur. Ardından bu alışkanlıkların hayata yansıdığını öne sürer. Eser, soyut bir psikoloji incelemesinden çok, dua, imgeleme, olumlu telkin ve uyku öncesi zihinsel hazırlık gibi uygulamalar sunan bir rehberdir. Para, iş, sağlık, korku, evlilik ve insan ilişkileri gibi geniş alanlara değinir. Ancak kitap, modern bilimsel psikoloji kitabı olarak değil, dönemin manevi ve popüler kişisel gelişim dili içinde değerlendirilmelidir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım.
İlk olarak, bilinçli zihin ile bilinçaltı arasındaki iş bölümü, Murphy'nin sisteminin çıkış noktası, zihnin iki farklı işlevi olduğu varsayımıdır.
Bilinçli zihin, değerlendiren, seçen, karşılaştıran ve karar veren taraf olarak tarif edilir. Bilinçaltı ise bu kararların ve tekrar edilen düşüncelerin yerleştiği, daha otomatik çalışan alan sayılır. Bu ayrım, kitabın bütün pratik önerilerini taşır.
Murphy'ye göre kişi, yalnızca anlık bir istekte bulunarak değil, isteğini düzenli biçimde zihninde kabul edilebilir hale getirerek değişim yaratabilir. Örneğin sürekli başarısız olacağını düşünen birinin, bu beklentiyi davranışlarına, çabasına ve insanlarla kurduğu ilişkiye taşıyacağını söyler.
Buna karşılık, daha yapıcı bir iç konuşmanın yeni bir alışkanlık zemini kurabileceğini ileri sürer. Kitabın güçlü tarafı, tekrarlanan düşüncelerin davranış ve dikkat üzerindeki etkisini herkesin anlayacağı bir dille vurgulamasıdır.
Zayıf tarafıysa, bilinçaltını neredeyse bağımsız ve sınırsız bir güç gibi sunabilmesidir.
Güncel bakışla okunduğunda bu model, zihinsel tekrarların davranışsal sonuçlarını düşünmek için yararlı bir mecazdır. Fakat dış koşulları, toplumsal engelleri, hastalıkları ya da rastlantıyı yalnızca düşüncenin ürünü saymak doğru olmaz.
Murphy'nin yaklaşımı, kişinin etkileyebileceği iç tutum ile kontrol edemeyeceği gerçeklikleri ayırarak daha dengeli kullanılabilir. İkinci olarak tekrar.
Telkin ve imgelemenin alışkanlık kurmadaki rolü, kitapta değişimin ana mekanizması, seçilmiş bir fikrin sakin ve düzenli biçimde tekrar edilmesidir.
Murphy, olumlu telkinleri yalnızca neşeli cümleler olarak değil, kişinin zihinsel direncini azaltacak kadar sık benimsenen ifadeler olarak ele alır.
İmgeleme de bu süreci tamamlar. Okurdan ulaşmak istediği sonucu olmuş gibi zihninde canlandırması istenir. Bu yaklaşımın pratik mantığı, hedefi belirsiz bir dilek olmaktan çıkarıp dikkat edilmesi gereken bir yön haline getirmesidir. Bir kişi iş görüşmesinde sakin kalmayı zihninde prova ettiğinde görüşmeye daha hazırlıklı gidebilir. Benzer biçimde bir korkuyla yüzleşmeden önce daha dengeli bir senaryoyu hayal etmek, kaçınma eğilimini azaltmaya yardımcı olabilir.
Yine de Murphy'nin bazı örneklerinde telkin ve hayalin doğrudan dış sonuç ürettiği iddiası öne çıkar. Bu tür iddialar bilimsel olarak kesin kabul edilemez.
Telkinin gerçekçi değeri, düşünceyi sihirli biçimde gerçeğe dönüştürmesinde değil, dikkati, duygusal tepkiyi ve günlük davranışı düzenleyebilmesindedir.
Bu nedenle kitaptaki formüller, somut planların yerine geçecek vaatler olarak değil, eylemi destekleyen zihinsel hazırlık araçları olarak okunmalıdır.
Türkçedeki yerleşik deyişle, niyet etmek önemlidir, fakat sonuç için emek, beceri ve koşullara uygun hareket de gerekir. Üçüncü olarak, uyku öncesi zihinsel hazırlık ve problemlere ara verme önerisi, Murphy, uyku öncesini bilinçaltına telkin vermek için özellikle uygun bir zaman olarak görür. Günün gerginliği azaldığında, kişinin aradığı çözümü ya da istediği durumu kısa, açık ve huzurlu bir ifadeyle zihninde tutmasını önerir.
Kitapta bu yöntem, hem kişisel sorunlara yaklaşmak hem de yaratıcı fikirlere alan açmak için kullanılır.
Murphy, bilinçli zihnin zorlayıcı çabasını bir süre bırakmanın, bazen yeni bağlantıların ortaya çıkmasına yardım edebileceğini savunur.
Bu fikrin daha makul yorumu şudur, yoğun odaklanma her zaman en iyi çözümü getirmez. dinlenme, uyku ve konudan kısa süre uzaklaşma, zihnin bilgileri işlemesine ve kişinin ertesi gün soruna daha taze bakmasına katkı sağlayabilir. Ancak bu, rüya ya da bilinçaltının her soruya güvenilir biçimde cevap vereceği anlamına gelmez. Özellikle sağlık, hukuk, finans ya da ciddi ruhsal zorluklar konusunda içsel sezgi, uzman görüşünün yerini tutmaz. Kitabın bu bölümünden alınabilecek uygulanabilir ders. Uyumadan önce kaygıyı besleyen düşünce döngüsünü sürdürmek yerine, ertesi gün atılabilecek küçük ve somut bir adımı belirlemektir. Böyle bir ritüel çözümü garantilemez ama zihinsel dağınıklığı azaltabilir ve dinlenmeye geçişi kolaylaştırabilir. Dördüncü olarak korku. Kötü alışkanlık ve ilişkilerde iç konuşmanın etkisi, Murphy korkuların ve zararlı alışkanlıkların çoğunu zihinde tekrar eden olumsuz beklentilerle ilişkilendirir. Kitapta kişi korktuğu durum hakkında sürekli felaket senaryosu kuruyorsa, bu senaryonun duygusal gücünün davranışını yöneteceği öne sürülür. Aynı çerçeve öfke, kıskançlık, kırgınlık ve ilişki çatışmaları içinde kullanılır. Murphy'nin önerisi zihinsel olarak karşı tarafı cezalandırmaya çalışmak yerine daha sakin ve yapıcı bir tutumu düzenli biçimde beslemektir. Bu yaklaşım, kişinin kendi tepkilerinden sorumluluk alması bakımından değerlidir. Sürekli kuşku duyan ya da kendini değersiz gören bir insanın bu inançları ilişkilerinde doğrulayacak davranışlar sergilemesi mümkündür. Buna rağmen kitap, karmaşık ilişki sorunlarını bazen fazla bireysel bir zeminde açıklar. İletişim eksikliği, güç dengesizliği, şiddet, ekonomik baskı veya karşı tarafın davranışları yalnızca olumlu düşünmeyle çözülemez. Özellikle zarar verici ilişkilerde olumlu telkin, sınır koymanın ve güvenlik aramanın alternatifi değildir. Bu bölüm en verimli biçimde kişinin otomatik iç konuşmasını fark etmesi için okunabilir. Kişi kendine ve başkalarına dair kesin, yıkıcı hükümleri tanıyıp bunları daha gerçekçi ifadelerle değiştirdiğinde daha ölçülü kararlar alma ihtimali artar. Son olarak sağlık, para ve başarı vaatlerinde kitabın sınırları, bilinçaltının gücü, zihinsel tutumun sağlık, maddi durum ve mesleki ilerleme üzerindeki etkisini geniş biçimde ele alır. Murphy, bolluk düşüncesi, güven duygusu ve sağlığa ilişkin olumlu imgelerin kişinin önündeki engelleri azaltabileceğini savunur. Bu anlatımın çekiciliği açıktır, okura edilgen bir bekleyiş yerine içsel tutumunu gözden geçirme çağrısı yapar. Örneğin, parayla ilgili sürekli suçluluk, yetersizlik veya korku yaşayan birinin bütçe yapmaktan, ücret pazarlığından ya da yeni bir beceri edinmekten kaçınması mümkündür. Daha dengeli bir para algısı, somut mali davranışları destekleyebilir. Fakat zihinsel inancın tek başına servet, terfi ya da fiziksel iyileşme getireceği düşüncesi güvenilir bir neden-sonuç açıklaması değildir. Tedavi gerektiren hastalıklar tıbbi değerlendirme ister. Mali güçlükler ise gelir, borç, eğitim, piyasadaki fırsatlar ve ekonomik koşullarla birlikte ele alınmalıdır. Murphy'nin dili yer yer dua, İncil'den örnekler ve evrensel ilke iddiasını bir arada kullanır. Bu, kitabın yeni düşünce ve manevi danışmanlık kökenini gösterir. Bazı okurlar için anlamlı olan bu dil, bazıları için ikna edici olmayabilir. Kitabın ayırt edilmesi gereken yönü, faydalı davranış değişikliği önerileriyle kanıtlanmamış mutlak vaatlerini birbirinden ayırmaktır. Sonuç olarak, bilinçaltının gücü, düşünce alışkanlıklarıyla günlük davranışlar arasındaki ilişkiyi keşfetmek isteyen okurlar için hala erişilebilir bir başlangıç kitabıdır. Özellikle iç konuşmasını daha dikkatli izlemek, kaygı uyandıran düşünceleri azaltmak, hedeflerini zihinsel olarak netleştirmek ve düzenli bir kişisel çalışma rutini kurmak isteyenler kitaptan yararlanabilir. Kısa telkinler, imgeleme ve uyku öncesi sakinleşme önerileri, gerçekçi hedef belirleme ve somut eylem planlarıyla birleştirildiğinde işlevsel olabilir. Buna karşılık ağır depresyon, travma, bağımlılık. Ciddi ilişki sorunları veya fiziksel hastalık yaşayan okurların kitabı, profesyonel psikolojik ya da tıbbi desteğin yerine koymaması gerekir. Murphy'nin eseri, çağdaş psikoloji kitaplarından farklı olarak deneysel araştırmaları merkezine almaz. Gücü, bilimsel ayrıntıda değil, soyut zihinsel süreçleri canlı, sade ve tekrar eden bir dille gündelik hayata bağlamasındadır. Aynı zamanda yeni düşünce geleneğine özgü manevi bir çerçeve taşır. Bu yönü, onu alışkanlık bilimi veya bilişsel davranışçı yaklaşım temelli modern rehberlerden ayırır. Kitabın kalıcı etkisi, okuru zihninden geçen her düşünceyi mutlak gerçek kabul etmemeye çağırmasında yatar. En dengeli okuma biçimi. Murphy'nin telkin ve hayal gücü tekniklerini kişisel farkındalık araçları olarak almak ama sonuçların emek, çevresel koşullar, uzmanlık ve rastlantı gibi başka etkenlere de bağlı olduğunu unutmamaktır. Destek olmak isterseniz Joseph Murphy kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.